Ayrım 7, sayfa 76. Son eser, James Clavell. Gray askeri polis kulübesine giden yamaçtan tırmanırken beyni heyecanla çalışıyordu. Kulübeye gidip Avustralyalıları serbest bırakır bırakmaz bir sigara içmeye karar verdi. Bugün ikinci gün olmasına rağmen en aşağı 3 sigaralık Java tütünü vardı. Gelecek haftaki maaş gününe dek idare edecekti. Basamakları çıkarken Masters'a başıyla işaret etti. Bırakabilirsin onları. Masters bambu hücrenin kapısındaki ağır parmaklığı açtı. İki adam hücreden çıkıp Gray'in önünde durdular.
Hemen Albay Larkin'i görmeniz gerekiyor dedi Gray.
İki adam selam verip gittiler.
Tanrı'nın cezası, belalı herifler.
Oturdu, tütün tabakasıyla kağıtlarını çıkardı. Bu ay biraz müsrif davranmıştı. Bir yığın İncil sayfası almıştı. En iyi sigara onlardan yapılıyordu. Dindar olmamasına karşın bunlara sigara sarıp içmek tuhaf geliyordu. Sigarasını sararken sayfadaki yazıları okudu.
Ve şeytan Tanrı'nın huzuruna gitti ve tacının üstüne ayağının dibindeki nefret tohumlarını yerleştirdi. Ve şeytan adama bu nefret tohumlarını verecekti. Ve adamın karısı...
Karısı? Nereden çıktı bu kelime karşıma? Gray küfür edip kağıdı ters çevirdi. Öteki yandaki ilk cümlede şöyle başlıyordu.
Neden anamın karnındayken ölmedim? Neden doğarken ruhumu teslim etmedim?
Bir taş kulübenin pervazına çarpıp yere düşünce Gray telaşla ayağa fırladı. Taşın etrafına bir parça gazete kağıdı sarılmıştı. Gray taşı aldı, pencereden baktı. Ortalıkta kimse görünmüyordu. Sonra yerine oturup kağıdı açtı. Gazetenin baskılı olmayan yerinde el yazısıyla şunlar yazılıydı.
Seninle bir alışveriş yapalım. Eğer onun kulübesinde iş çevirmeme biraz izin verirsen kralı sana teslim ederim. Eğer razıysan taşı sol eline alıp kulübenin önüne çık. Sonra da ötekini uzaklaştır. Herkes dürüst bir aynasız olduğunu söylüyor, sana güvenebilirim.
Masters kağıda merakla bakıp ne yazıyor efendim diye sordu. Gray kağıdı top haline getirip avucunda tuttu.
Biri Japlar için fazla çalıştığımıza kızmış dedi. Tanrı'nın cezası, piç herifler.
Masters da pencereye gidip dışarı baktı. Biz disiplini sağlamasaydık ne olurdu biliyorlar mı bu piçler?
Haydut herifler her gün birbirlerini gırtlaklarlardı.
Doğru dedi Gray. Elindeki kağıt sanki derisini yakıyordu. Eğer gerçek bir teklifse kralı avlayabilirim diye düşündü. Verilmesi kolay bir karar değildi bu. Alışverişte kendine düşen şeyleri de yapmak zorundaydı. Sözü senetti onun. Gerçekten dürüst bir aynasızdı. Bundan da fazla gururlanmazdı. Gray kralı şu kafesin ardında görmek için her şeyi yapabileceğini biliyordu. Bu amaçla kuralların bazılarının çiğnenmesine bile izin verebilirdi. Haber verenin Amerikalılardan hangisi olduğunu da çok merak ediyordu. Hepsi kraldan nefret ediyor, onu kıskanıyorlardı ama ihbar edip de yakalanmasını göze alan hangisiydi? Adam kim olursa olsun kraldan daha belalı değildi mutlaka. Böylece kulübenin önüne çıkıp taşı sol eline aldı, önünden geçenleri tek tek inceledi ama hiçbirinde olağanüstü bir davranış göremedi. Sonra taşı attı, Masters'ı da yolladı. Kulübede oturup beklemeye başladı. Yeni bir taş pervaza çarpıp içeri düştüğünde umudunu kesmek üzereydi.
16. kulübede bir çukura gömülmüş olan teneke kutuyu kontrol et. Günde iki kez sabahları ve akşam yoklamasından sonra. Aramızda haberleşme böyle olacak. Kral bu gece Turasan'la bir satış yapacak.
6. bölüm. O gece Larkin cibinliğinin altında uzanmış düşünüyordu. Townsend ile Gerbil'in durumunu. Akşam yoklamasından sonra iki adam gelmişlerdi.
Neden dövüştünüz sorusunu üst üste tekrarlamış ama her seferisinde iki yukarı oynadık. O sırada oldu yanıtı almıştı.
Ama Larkin ön sesiyle adamların yalan söylediklerini anlamıştı.
Hiddetle gerçeği istiyorum diye bağırdı. Çabuk söyleyin haydut herifler, neden dövüştünüz?
Ama iki adam da bakışlarını yere dikmiş susuyorlardı. Larkin ikisini ayrı ayrı sorguya çekti. Yine cevap aynıydı. İki yukarı.
Sonunda Larkin sert bir ses, öyle olsun sersem herifler dedi. Size son bir şans tanıyorum. Eğer söylemezseniz ikinizi de birliğimden çıkaracağım. Benim için yok olacaksınız.
Görbul yutkundu ama albayım diye başladı. Yapamazsınız bunu.
Larkin gaddarca size 3 saniye veriyorum dedi. Adamlar dediğini yapacağını anlamışlardı. Larkin'in sözünün birlikte kanun olduğunu da biliyorlardı. Larkin herkesin babası gibiydi. Onun birliğinden kovulmak, dostsuz kalmak demekti, ölmek demekti.
Larkin 1 dakika kadar bekledi, sonra tamam dedi. Yarın.
Görbul dayanamadı, söyleyeceğim albayım. Bu herif beni arkadaşlarımın yemeğini çalmakla suçladı. Dedi ki ben arkadaşlarımın...
Çalıyordun, yalan mı eşşoğlu?
Larkin'in hazrol komutuyla kendilerine gelip birbirlerinin gırtlağını sıkmaktan vazgeçtiler. Onbaşı Tavsın, öykünün kendine düşen kısmını anlattı.
Bu ay mutfağın denetimi bendeydi dedi. Bugün 188 kişilik yemek çıkacaktı.
Larkin kim eksik diye sordu.
Billy Donahue efendim, hastaneye gitti.
Tamam, devam et.
188 kişiye 125'er gramdan pirinç 23,5 kilo eder. Her zaman ambara bir arkadaşımla gider, pirincin doğru tartılıp tartılmadığına bakar, pirinci mutfağa kendimiz getiririz. Tartıyı izlerken bugün fena halde sancım tuttu efendim. Görbul en iyi arkadaşımdır. Tartı işini ona bırakabilirim diye düşündüm. Mutfağa pirinci götürmesini rica ettim. Ona güvenebileceğimi sanmıştım.
Bir tanesine dokunmadım o pirincin, piç herif. Tanrı adına yemin ederim.
Tavsent bağırdı ama mutfağa vardığında pirinç azalmıştı. En aşağı 1 kilo azalmıştı. 8 kişinin yemeği bu.
Biliyorum ama ben yapmadım.
Tartıda da yanlışlık yoktu. Senin önünde kontrol ettim.
Larkin ikisini de alıp çıktı, tartıları kontrol etti, hiçbir yanlışlık yoktu. Ambardan pirinçlerin tamam çıkıp mutfağa eksik vardıkları belliydi. Zira Yarbay Jones gelen pirinç herkesin gözü önünde tartmıştı, işin tek çözümü vardı.
Larkin bana düşen seni birlikten atmaktır, öyle de yapacağım dedi. İşim bitik.
Görbul hışkırarak karanlığa daldı. Sonra Larkin Townsend'e,
sen de ağzını sıkı tut dedi, kimseye bir şey söyleme.
Dinim imanım olsun söylemem albayım. Duyarlarsa parçalarlar onu, hakları da var. Şimdiye dek çenemi tutmamın tek nedeni de en iyi arkadaşım olması.
Ansızın yaşlarla dolmuştu gözleri. Ah albayım, askere birlikte girdik. Dunkirk'te o berbat Orta Doğu'da birlikte çarpıştık. Malaya'da da öyle. Kaç yıldır tanıyorum onu. Hayatımı ortaya koyardım.
Tüm bunları düşünürken Albay Larkin omuzlarını silkti. Bir adam böyle bir şey nasıl yapar diye sordu kendi kendine. Nasıl? Hele Görbul gibi bir adam, yıllardır tanıyordu onu. Hatta bir ara Sydney'deki bürosunda da çalışmıştı.
Gözlerini kapadı, Görbul'u unutmaya çalıştı. Görevi çoğunluğun çıkarlarını korumaktı, bunu da yapmıştı. Karısı Betty'yi ızgara biftek yapıp üstüne yumurta kırarken düşünmeye çalıştı. Küçük kızı, Körfez'deki evleri. Yakında kavuşacaktı onlara. Ama ne zaman? Ne zaman?
Gray 16 numaralı kulübenin basamaklarını hırsız gibi tırmanıp yatağına doğru yürüdü. Halinden çok memnun, pantolonunu çıkardı, cibinliğin altına çıplak olarak girdi. Koreli nöbetçi Turasan'ı biraz önce kralın kulübesi çevresinde sinsi sinsi dolaşırken görmüş, arkasından da kralın Turasan'la buluşmak için pencereden atlayışını izlemişti. Gray saklandığı yerden ikisinin buluşmalarını gördükten sonra uzaklaşmıştı. Casusunun verdiği haberlerin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Henüz kralı kıstırmak zamanı değildi, hayır henüz değil. Şimdi casusun doğru söylediğini öğrenmişti.
Gray bacağını kaşıyarak yatağın içinde döndü, tecrübeli parmakları bir tahta kurusu yakalayıp ezdi. Böceğin patlayışını, pis kanın, kendi kanının kokusunu duydu. Kralı hazırlayacağı komployu, casusu, elmas yüzüğü, Marlow'u düşünüyordu. Düğümü çözdüğüne emindi, bu yüzden de çok memnundu. Kendi kendine her şey çok basitti diye düşündü.
Larkin elmasın nerede olduğunu biliyor. Kampta böyle bir satışı yapabilecek tek kişi de kral.
Larkin krala kendi gidemeyeceği için Marlow'u gönderdi. Marlowe aracılık yapıyor. Peter Marlowe da aysız gökyüzünün altında 16. kulübenin katı eşiğine oturmuştu. Gözü kulağı ve aklı karanlıkta bir şeyler arıyordu. Oturduğu yerden kampın iki yolunu da görebiliyordu. Hapishanenin köşesinden kıvrılan yol ve kampın içine kadar giren yol. İki yolda hem mahkumlar hem de nöbetçiler tarafından kullanılıyordu. Peter Marlowe güneyi gözetlemekle görevliydi. Arkasında öteki çıkıştaki basamaklarda hassa teğmeni Cox'un kendi gibi gözlerini dört açmış kulaklarını dikmiş çevreyi kolaçan ettiğini biliyordu. Cox da kuzeyi kontrol ediyordu. Doğuyu, batıyı kimse kontrol etmiyordu. Zira 16. kulübeye ancak kuzeyden ve güneyden yaklaşmak mümkündü. Kulübenin içinden gülüşmeler, homurtular, heyecanlı mırıltılar, bastırılmaya çalışılan şaşkın çığlıklar, uykusuz seslerin karıştığı konuşmalar geliyordu. Serin güzel bir geceydi, her şey yolunda görünüyordu. Peter Marlowe bekçi köpeği gibi bakındı. Biraz ileride Corelli nöbetçiyi sezdiğinde haberi veren gözleri değil altıncı duygusuydu. Hemen ardından da adamı gördü ama iki uyarı sinyalini vermişti bile. İlk ıslığı duymayan Dave Davin kulübenin bir ucunda işini sürdürüyordu. İkincisini, daha ivedi olanını duyduğunda hemen yanıtladı. Fişleri çekip yatağına uzandı ve soluğunu tuttu. Corelli nöbetçi kampın çevresindeki olağan turlarından birini atıyordu. Peter Marlowe ile ötekileri görmemişti ama bakışlarını hissetti. Adımlarını hızlandırıp bu nefret dalgasından kurtulmaya çalıştı. Bir süre sonra Peter Marlowe Cox'un her şey yolunda ıslığını duydu. Rahatladı ama yine de tüm sinirleri gergin, tetikte bekledi. Kulübenin içinde Davin yeniden soluk almaya başlamıştı. Tepedeki ranzanın ağır cibinliği altında yavaş yavaş doğruldu. Sonsuz bir sabırla telin iki ucuna elektrik akımı geçen öteki tele bağladı. Zorlu bir aramadan sonra kurt yeniklerinin içinde açtıkları fişi bulup iki uçlu bir teli de oraya soktu. İri ter damlaları yüzünden aşağı süzülmüş, çenesinden akmaya başlamıştı bile. Yine zorlu bir aramadan sonra alıcının kulaklık fişini buldu, kulaklıkları buldu, bağladı. Kulaklık canlanmıştı. Ve kuvvetlerimiz hızla mandala yormanları içinde ilerlemektedir. Haberlerimiz böylece sona ermektedir. Burası Calcutta, şimdi haber özetlerini veriyoruz. Amerikan ve İngiliz kuvvetleri Belçika'da düşman ordusunu geri püskürtüyorlar. Polonya'da Rus orduları Krakow'a 20 mil yaklaştılar. Filipinler'de Amerikan kuvvetleri Manila'ya doğru ilerlerken Angnio Irmağı üzerinde bir köprüyü havaya uçurdular. Formosa bugün Amerikan B-29'ları tarafından bombalandı, kayıp yok. Burma'da muzaffer İngiliz ve Hint orduları Mandalay'a 30 mil yaklaştılar. Bundan sonraki haber bültenimiz Calcutta saati ile 06:00'dadır. Davin yavaşça gırtlağını temizledi, elektrik telini fazla hareket etmeden bulup kontağını kesti, sonra kulaklığın tellerini çıkardı. Aradaki bağlantılarını dikkatle dikiş kutusuna koydu. Yüzünde biriken terleri sildi, tahta kurusu ısırıklarını kaşıdı. Kulaklığın tellerini yine büyük bir dikkatle kıvırıp bacaklarının arasındaki özel bir keseye yerleştirdi. Pantolonunu ilikledikten sonra telleri daha iyi yerleştirdi. Bir parça bezle ellerini sildi, sonra aynı bezle kulübenin duvarındaki delikleri tozlayarak kapattı, görünmez hale getirdi. Yeniden güç kazanmak için yatağa uzandı sırt üstü. Yine kaşındı. Kendini biraz toplayınca cibinliği aralayıp aşağı atladı. Gecenin bu saatinde yere basmak istemiyordu. Bu yüzden koltuk değneklerini buldu, kendini kapıdan dışarı attı. Spence'in kulübesi önünden geçerken hiçbir hareket yapmadı. Kural buydu. Değnekleri çatırdıyordu, tahta tahtaya çarptı. Belki 10 milyonuncu kez Davin bacağını düşündü. Son günlerde fazla canını sıkmıyordu ama bağlantı yeri hala çok acıtıyordu. Doktorlar yakında bağlantıyı yenilemek zorunda kalacağını söylemişlerdi. Zaten iki kez yenilemişti. Bir mayına basıp havaya uçtuğunda gerçek bir ameliyat geçirmişti tam dizinin altından. Bir kere de yine dizinin altından uyuşturulmadan ameliyat olmuştu. Hatırlayınca dişleri kendiliğinden kenetleniyordu.
Küfredip bir daha böyle bir deney yaşamayacağını tekrarladı. Ama bundan sonra geçireceği ameliyat o kadar kötü olmayacaktı. Changi'de gerçek bir narkozitör vardı. Belki de son ameliyat olacaktı bu. Zira artık deşeleyecekleri yer kalmamıştı dizinin altında.
''Oo, selam Peter.'' Basamaklarda oturan Peter'a az kalsın çarpıyordu. ''Göremedim seni.''
''Selam Dave.''
''Güzel bir gece değil mi?''
Dave dikkatle basamaklara oturmak üzere eğildi.
''Yine serin bir rüzgar çıktı.''
Peter Marlowe gülümsedi. Dave'ın böyle derse haberler iyi demekti. Ortalık ne sakin derse yeni bir şey yok anlamına gelirdi. Her yanım sızlıyor deyince de kötü haberler dinlemiş olduğu anlaşılırdı.
Şu koltuk değneğini biraz tut deyince de bir yerde büyük bir zafer kazandıkları anlaşılırdı.
Peter Marlowe ertesi gün tüm haberleri ayrıntılarıyla öğreneceğini, öteki kulübeleri de anlatabilecek gibi ezberleyeceğini bildiği halde o gece olan biteni bir an önce dinlemek istiyordu. Bu yüzden oturup David'in idrar yapışını, ona karşı duyduğu sevgiyi ve saygıyı unutmadan izledi. Dave'ın idrarın tenekeden süzülerek gidişine bakıyordu. Soğuk bir esinti yaladı sırtını, serinletti, rahatlattı. 3 mil öteden denizin serinliğini getirdi. Dave'ın radyonun ne kadar iyi çalıştığını düşündü. Radyoyu dinlemek için yaptığı ustaca işleri düşününce kendini pek beğendi. 5 ay almıştı radyoyu yapmak, gündüzleri uyumuş, geceleri çalışmıştı. Öyle iyi yerleştirmişti ki çıkışlar tozla örtüldüğünde radyoyu bulmak ancak bu işi çok iyi bilen birinin aramasıyla olanaklıydı. Kulaklığın gireceği deliklerde aynı ustalıkla gizlenmişti. İyi bir iş de yaptı. Kendisinin, Dave David'ın kampta haberleri dinleyen ilk kişi olması çok gururlandırıyordu onu. Tek de o, bacağının sakatlığına karşın yine de önemliydi. Bir gün savaşın bittiğini de ilk duyan o olacaktı. Yalnız Avrupa'daki değil, kendi savaşlarının da, Pasifik Savaşı'nın. Kendi sayesinde kampın dışarıyla bağlantısı vardı. Duyduğu dehşetin, kanter içinde çalışmaların, kalp ağrısının bir tek bu mutluluk için bile değeceğini düşünüyordu. Yalnız o, Spence, Cox ve Peter Marlowe radyonun nerede gizli olduğunu biliyorlardı. Birkaç da İngiliz albay, akıllıcaydı bu. Ne kadar az kişi bilirse tehlike o kadar azdı. Yine de tehlike vardı. Her zaman kuşkulu gözler, ispiyon meraklısı insanlar, güvenilmeyecek tipler vardı çevrelerinde. Her zaman bir casus çıkması olasıydı. Ya da istenmeden bir şey sızabilirdi. Dave kulübenin kapısına geldiğinde Peter Marlowe yatağına dönmüştü. Dave'ın Cox'un gerideki merdivenlerde hala oturduğunu gördü. Olağandı bu. İki nöbetçi birden nöbeti bırakamazlardı. Dave'ın tahta bacağı sızlamaya başlamıştı. Aslında sızlayan tahta bacak değil, orada olmayan eski bacağıydı. Canını acıtan o bacağın yokluğuydu. Yatağına gitti, gözlerini yumdu, dua etti. Yatmadan önce hep dua ederdi. Sonra her zaman gördüğü düş yine gözlerinin önüne geldi. Kendinden önce radyo işini yürüten Tom Cotton'ın o candan dost Avustralyalı'nın canlı görüntüsü. Yakalanıp Outram Road hapishanesine gönderilirken şapkasını tek gözünün üstüne yıkmış, Waltzing Madilda şarkısını söyleyerek yürüyüşü. Herkes de ona katılıyor, kahrolsun Japlar diye şarkı söylüyordu. Ama Dave'ın düşünde o yürüyen Tom Cotton değildi. Kendi yürüyordu muhafızların arasında, dehşet içinde bacakları kesilerek. Kendi kendine Tanrım diye mırıldandı, bana güç ver. Bir korkak gibiyim, ödüm kopuyor. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 85.